Sayfa 159. Ayrım 21. Viktor haklı çıkmıştı. Kolektiftekiler, sinirleri boşanmak üzere olan Asaf'ın sık sık burnunun üstüne düşen tel gözlüklerini sağ elinin işaret parmağıyla geriye iterek duygulu bir ses tonuyla yaptığı konuşmaya inandılar. Sabah Kerim'in ölüm haberiyle uyandıklarında saç tellerinden ayak parmaklarına kadar bütün bedenlerini saran dehşet, bunun bir intihar olduğunun anlaşılmasıyla dinmiş, üstelik bırakılan mektubun Mehmet cinayetindeki gizem perdesini kaldırdığı da öğrenilince, kaybettikleri yoldaşlar için duydukları derin üzüntü, yerini önce şaşkınlığa, giderek de buruk bir rahatlamaya bırakmıştı. Gerginliği bir yaşam biçimi haline getiren bu insanlar için bile, belki de herkesten fazla, dinginlik en önemli gereksinimlerden biriydi. Mehmet'in ölümünden önceki günlere yeniden dönülebilir miydi bilinmez. Ama 2 gündür onları diken üzerinde tutan belirsizlik, trajik bir biçimde de olsa artık sona ermiş görünüyordu. Asaf'ın sözleriyle anlatacak olursak, Mehmet ile Kerem'in kaybı yıllar boyunca yüreğimizde taşıyacağımız bir acı olarak kalacak ama Marksizmi öğrenmek için göstereceğimiz çabayla bu üzüntü giderek azalacak. İki yoldaşımız da partinin şanlı sayfalarındaki ölümsüz savaş erlerinin yanında onurlu yerlerini alacaklardı. Mehmet'in parti tarihindeki yerini kimse tartışmadı ama Kerem konusunda başta Beşir olmak üzere kimi kolektif üyelerinin kafası yeterince açık değildi. Bir yoldaşının ölümüne neden olan Kerem'in partinin savaş eri olarak anılması doğru değil diyerek karşı çıkmıştı Beşir. O bir katil. Katil değil, bir hasta diyerek düzeltmişti arkadaşını Can. Evet, üstelik onu hasta yapan diktatörlüğün baskısı diyerek bu savı desteklemişti Cemil. Kerem'e karşı daha anlayışlı olmalıyız. Cemil'in Kerem konusundaki bu ani tavır değişikliği başta Nejat olmak üzere odadakilerin dikkatini çekmiş ama kimsenin itiraz etmesine fırsat vermeyen Asaf, Cemil haklı demişti. Kerem'in neler yaşadığını, başına neler geldiğini bilmiyoruz. Tutuk evlerindeki ağır koşullarda kansere yakalanıp ölen yoldaşlarımız oldu dedi Can. Bence Kerem'i de onlardan biri saymalıyız. Ama hiçbir kanserli isteyerek arkadaşının ölümüne yol açmaz diye karşı çıkmıştı Nejat. Mehmet'in ne suçu vardı? Ona karşı hiç mi sorumluluğumuz yok? Turgut ne söyleyeceğini bilememiş, iki arada bir derede kalmıştı. Nejat haklıydı ama Kerem'i aforoz etmek de Mehmet'i geri getirmezdi. Durmuş da Kerem'in partili bir insan olarak anılmasının doğru olmayacağını düşünüyordu. Ama Asaf'ın durumun yatıştırılmasına yönelik tavrı elini kolunu bağlamış, bu nedenle Turgut gibi o da sessiz kalmayı tercih etmişti. Beşir ile Nejat iddialarını sürdürünce Hikmet devreye girerek "Boşuna tartışıyoruz." demişti. Bir yoldaşın partiden uzaklaştırılmasına ancak merkez komitesi karar verir. Merkez komitesi değil, parti kongresi diye düzeltmişti onu Asaf. Bu çok önemli bir karar. O halde yapacağımız şey basit. Bu konudaki raporlarınızı yazıp merkez komitesine ileteceğiz. Toplanacak ilk kongrede bu olay tartışılıp karara bağlanır. Öneri yerindeydi. İtiraz eden olmamıştı. Toplantıda başka bir karar alınmadı. Can gözleri dolarak Mehmet'le ilgili bir anısını anlattı. Durmuş, ölen yoldaşların Türkiye'deki yakınlarına nasıl haber verileceği üzerine akıl yürüttü. Son olarak Asaf, bu ölümün de öteki kolektiflerden gizlenmesi gerektiğini açıkladı. Bu nasıl açıklık politikası diye itiraz edecek oldu Nejat. Öteki öğrencilerin moralini bozmaya hakkımız yok diyerek susturdu onu Turgut. Onlar da yoldaşlarımız değil mi? Bizim acımızı paylaşsınlar diye ilginç bir yorum kattı Beşir tartışmaya. Ama bu görüşler çoğunluk tarafından destek görmedi. Toplantı dağılırken Hikmet istekleri kabul edilmediği için sinirli görünen Beşir'i bir kenara çekerek "Bak Beşir yoldaş, bu kolektifin kararı. Kerem'in öldüğü kimseye söylenmeyecek. Iraklı Kürt yoldaşlara da, tamam mı?" diyerek yarı tatlı, yarı sert uyardı. "Bunu niye söylüyorsun?" dedi Beşir. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ben ne zaman parti disiplinini bozdum ki? Parti disiplinini bozduğun için söylemiyorum, dedi Hikmet. Ama ağzından kaçırırsan filan. Ters ters bakarak arkadaşının sözünü kesti Beşir. Benim ağzımdan bir şey kaçmaz, dedi sertçe. Sen kendine bak. Kabalaşmaya hiç gerek yok, dedi Hikmet. Olgun ama kararlı bir tavırla. Iraklı Kürtlerle çok içli dışlısın. O yüzden söyledim. Ne yapayım, dedi Beşir, hiç alttan almadan. Bizim kolektifte Kürtçe bilen kimse yok. Ana dilimizi de mi konuşmayalım? Baltayı taşa vurduğunu anlamıştı Hikmet. Alttan aldı. Elbette konuşacaksın yoldaş. Ben onu mu söylüyorum? Ağzımızı sıkı tutalım diyorum sadece. Tamam tamam, dedi Beşir, kaşlarını çatarak. Sen işine bak. Benden sır çıkmaz. Ondan sonraki 2 gün üzüntülü ama sakin geçmişti. Mehmet'in ardından Kerem'in de aniden ülkeye dönmek zorunda oluşu, ortalıkta hiç tanımadıkları adamların dolaştığını fark eden başta Sovyet öğretmenler olmak üzere sitedeki öğrencilere önce tuhaf gelmiş ama DKP yasadışı bir parti olduğu için kimse konuyu daha fazla eşelemeye kalkmamıştı. Gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğu o cumartesi günü sitede de her şey normale dönmüş görünüyordu. Yalnızca 5 gündür ortalıkta dolaşan tamirat ekibi bina bina gezip onarılacak yerleri tespit etmeyi sürdürüyor. Bir de hala öğrencileriyle birlikte kalan Leonid her zamankinden daha sinirli görünüyordu. Ama yaşananlardan sonra herkes bunu normal sayıyordu. Turgut ile Cemil ise bu kapalı cumartesi gününün sıkıcılığına inat, heyecanla kalkmışlardı yataklarından. O gece Turgut'un sevgilisi Eli ile Cemil'in platonik aşkı Aliki'nin de aralarında bulunduğu, doğum günleri birbirine yakın 4 Yunanlının yaş günü kutlamalarına gideceklerdi. Yunanlılar ölüm olayları başlamadan bir gün önce, geçen pazartesi günü davet etmişlerdi Türk kolektifini. Danslı, içkili bu tür eğlencelere pek katılmazdı Türkler. Okulda her hafta sonu düzenlenen balolara da bir iki kez gitmişler ama ne dansta ne de kızlarla ilişki kurmada kendilerini pek ifade edemediklerinden olacak, bir süre sonra ayaklarını kesmişlerdi. Anlatılanlara göre önceki yıllarda durum daha da kötüymüş. Okulun en ağırbaşlı, en disiplinli grubu olarak ün sağlayan Türkler daha geçen yıla kadar öteki öğrencilerin gönüllerince eğlendikleri, dans ettikleri, şarkı söyledikleri, seviştikleri balolarda güvenlik görevini üstlenirlermiş. Baloda huzursuzluk çıkaranlar uygun bir dille uyarır, sarhoş olanları odalarına götürüp yatırırlarmış. Bu yıl da balolar düzenlemeye başlayınca, özellikle de Asaf'ın işgüzarlığıyla okul yönetimi kolektife bodyguardlık önerdiğinde, başta Can ile Turgut olmak üzere kolektifin önemli bir bölümü bu göreve karşı çıkmış. Biz orada güvenlikçi olarak değil, öğrenci olarak yer almak istiyoruz. Okul güvenliğini alamadığı bir eğlenceyi düzenlemesin, demişlerdi. Bu tepkiye Asaf bozulmuş, okul yöneticileri şaşırmış, Leonid ise sevinmişti. Ama o günden sonra da kimse Türklere bodyguardlık yapar mısınız teklifinde bulunmamıştı. Daha birkaç gün önce yaşanan üzücü olaylardan sonra iki yoldaşın böyle bir eğlenceye gitmesi tuhaftır. Ama Beşir ile Durmuş dışında kimse tarafından yadırganmamıştı. Belki Hikmet de bu durumu hoş karşılayamayabilirdi ama Asaf, Moskova'ya gitmek isteyen arkadaşları rahat bırakın demişti. Üstelik Yunanlılara kalabalık yapmak da istemiyordu. Gitmemelerinin gerçek nedenini açıklayamayacağına göre orada olmaya can atan Turgut ile Cemil'i göndermenin ne sakıncası olabilirdi? Giritli bir köylünün oğlu olan Yunanların parti sekreteri Manolis'in yaş günü davetine olumlu yanıt vermek zorunda kaldığında, belki hepimiz gelemeyiz ama eminim birkaç yoldaş kutlamanıza katılmaktan memnun olacaktır, demişti Hikmet. Bu yanıt Manolis'in canını sıkmıştı. Onun beklediği Türk kolektifinin tümünün, hiç değilse Turgut ve Cemil dışında da birkaç kişinin davete gelmesiydi. Ama Hikmet'in söylediklerinden çıkardığı kadarıyla Eri ve Aliki ile arası iyi olan o iki heriften başka kimse gelmeyecekti. Hadi Turgut ile Eli neyse de ikisi de evli barklı olan Aliki ile Cemil'e ne demeli? Ama Türkleri çağırarak kendi kaşınmıştı. Sonucuna da katlanacaktı. Bereket Aliki'nin kocası Marco'nun yakın arkadaşı Sotiri kadını yakın korumaya almıştı da o güzel gülüşlü Türk pek yaklaşamıyordu yanına. Yine de işi rahat değildi. 5 aydır erkeksiz kalan bir kadın ile 5 aydır kadınsız kalan bir erkek kadar yeryüzünde birbirini daha güçlü bir biçimde çekebilecek iki nesne tanımıyordu. İkisinin de gözlerindeki ateşi görmüş, konuşurlarken seslerindeki titremeyi duymuştu. Bu işin sonu iyi değil ya, hadi hayırlısı diye düşünerek sıkıntıyla iç geçirmişti Hikmet'in yanından ayrılırken. Sabah kahvaltısından sonra Cemil ile Turgut ilk buluşmalarına giden iki liseli genç gibi sabırsızlıkla geceye hazırlanmaya koyulmuş. Daha birkaç gün önce yitirdikleri iki yoldaş için duydukları üzüntü neşelerini gölgelese de gidecekleri partinin heyecanı ağır basmış, yürekleri uzun zamandır hissedemedikleri bir coşkuyla kıpırdanmaya başlamıştı. Gömlekler, pantolonlar ütülenmiş, botlar boyanmış, banyolar yapılmış, tıraşlar olunmuş, kokular sürülmüştü. Çevresinde dolaşan Şerif ile Nejat, onların bu halini yarı kıskanç, yarı alaycı bir tavırla izleyerek arada bir "Bu gömlek yakışmadı, siyahı giy ya da saçını öyle tararsan daha iyi olur" gibisinden laflarla onlara takılmışlar. Turgut ile Cemil bu şakaları aldırmadan iple çektikleri öğlen yemeğini acele midelerine indirip çıkmışlardı yola. Daha doğum günü armağanlarını alacaklardı. Bu gecenin en sıkıcı yanıydı armağan alma işi. Moskova'daki mağazalarda çok az çeşit bulunduğundan aynı armağandan birkaç tane alınması olasılığı çok yüksekti. Bu durum bizim utangaç aşıkların neşesini kaçırmış, kara kara düşünmelerine neden olmuştu. Düşünmüş, taşınmış, sonunda çözüm olarak Şerif'in bir ara Yunanlardan ruble karşılığı aldığı Amerikan dolarlarına el koyarak Rusya otelinin altındaki dövizle alışveriş yapılan mağazalara gitmeyi bulmuşlardı. Cemil ile Turgut siteden çıkarken tamir ekibinin telsizleri çalışmaya başlamış, iki Türk'ün siteden çıktığı Viktor'a iletilmişti. Viktor, hemen okul çıkışında tertibat alan izleme ekibini arayarak "Siteden çıkıyorlar. Onları izleyin. Ama sakın görünmeyin." talimatı verdi. Anında bej renk Lada marka bir taksi iki yoldaşın çıkacağı caddede boy gösterdi. Bizimkiler iki yanı çam ağaçlarıyla kaplı geniş caddeye çıkıp da araç bulmak için bakınırken usulca yanlarına yaklaştı. İki yoldaş akıllarına hiçbir şey getirmeden bu kadar kısa sürede taksi bulduklarını sevinerek atladılar arabaya. "Rechnoy vaskal," dedi Turgut. "Bir dakika," diyerek atıldı Cemil. "Gurkino'daki oyuncak mağazasında da bir baksak." Turgut arkadaşının önerisini yersiz bularak söylendi. "Orada kızlara göre bir şey yok ki. Eli oyuncakları sever de." "Yok canım. Ben oyuncak almak istemiyorum," diyerek kestirip attı Turgut. Sonra şoföre dönerek yineledi. "Rechnoy Vaskal metro istasyonu." "Da, konyaşna," diyen şoför biraz daha asabi bir tavırla taksimetreyi çalıştırarak aracı hareket ettirdi. Turgut ile Cemil şaşırmışlardı bu işe. Çünkü Moskova'da şoförler yabancılara genellikle taksimetre açmazlardı. Yılan gibi kıvrılan kavisli bir yolda karlarla kaplı ağaçların birbirinden ilginç küçük bahçeli iki katlı ahşap Rus evlerinin arasından geçerek Leningrad şosesine çıktılar. Artık o güzelim evler geride kalmış, birbirine benzeyen apartmanlar arasında ilerlemeye başlamışlardı. Metroya ulaşıncaya kadar havadan sudan konuştular. Cemil daha heyecanlı görünüyordu. Bu geceyi bir ilk buluşma gibi algılıyor, bu yüzden de Turgut'a sorular sorup duruyordu. "Gece döneriz değil mi?" dedi bir ara. Aslında nasıl ederiz de bu gece orada kalırız diye geçiriyordu kafasından. "Niye dönelim?" dedi Turgut. "Parti sabaha kadar sürer. Eğlencenin orta yerinde, hadi biz gidiyoruz demek olmaz." "Olmaz da hani yoldaşlar ne der?" "Merak etme. Ben sekreter yoldaşa söyledim. Gece dönmek zorunda değiliz." "İyi o zaman," dedi Cemil. Bu işe çok sevinmişti ama belli etmemeye çalıştı. Bakışlarını pencereye çevirerek Aliki'yi düşünmeye başladı. Onu okula ilk gittiği gün küçük kafeteryada görmüştü. Üç erkekle birlikte pencere kenarındaki masalardan birinde oturuyordu. Önce dik omuzlarına dökülen açık kumral saçları ilgisini çekmiş. Onun yüzünü görmeliyim diye geçirmişti içinden. Tezgaha yaklaşıp kahve alırken sanki başka birine bakıyormuş gibi dönmüş, iri gözlerini, kalkık küçük burnunu, ince ama biçimli dudaklarını görmüş, görür görmez de bu güzelliğin etkisinde kalmıştı. Kalmıştı da ne olmuştu sanki? Nejat'la birlikte kahvelerini içerken uzaktan izlemekle yetinmişti kadını. Zaten az sonra da Hikmet gelip kütüphaneye gideceklerini söyleyerek alıp götürmüştü onları. O sıralar okulda tam bir karmaşa hüküm sürüyordu. Her ulustan, her renkten yaşlı, genç öğrenciler sağlık kontrolü yaptırmaktan, kimlik kartı çıkartmaya, kitap bulmaktan, ders programlarını öğrenmeye kadar bir sürü ıvır zıvır iş için henüz yabancısı oldukları bu okulun yüksek tavanlı, uzun koridorları boyunca koşuşturuyor, kimse kimseye 5 dakika bile vakit ayıramıyordu. İkinci karşılaşmaları 10 gün sonra kolektifin sanat sorumluları toplantısında oldu. Üçüncü kattaki salonlardan birinde uzunca bir masanın etrafında toplanmışlardı. Arkadaki kabinlerde bir düzineye yakın çevirmen konuşmaları anında öğrencilerin diline aktarmak için hazır bekliyordu. Çevirmen deyip geçmemek gerek. Onlar öğrencilerin gözü kulağı. Okulun gerçek anlamda en ağır işçileriydi. Gezilerden, doktor kontrollerine, derslerden, eğlencelere kadar bütün öğrenim süresi boyunca öğrencilerin yanından ayrılmaz, onların her türlü işleri için koşturup dururlardı. Çevirmenler bu ilginç öğrencilere öyle alışmışlardı ki, mesai saatlerinin dolmasına karşın evlerine gitmek yerine çoğu kez okulda kalmayı tercih ederlerdi. Bu toplantıya Türk kolektifinin sevilen çevirmenlerinden biri olan Zeytun katılmıştı. Kabartay Balkar olan Zeytun, buğday rengi teni, kalın bıyıkları, siyah dalgalı saçlarıyla Türklere o kadar benziyordu ki herkes onu TKP'li sanıyordu. Salona girip gözleriyle Zeytun'u arayan Cemil, onun üçüncü kabinden el salladığını görünce rahatladı. Henüz yeni yeni dolmaya başlayan iskemlelerden kapıya yakın olan birine yerleşti. Toplantıya katılacak olan yoldaşları izliyordu ki İsveçli Silvia ile konuşarak içeri giren Aliki'yi fark etti. Kadına bakmak yerine nedense bakışlarını Zeytun'a çevirdi. Ama elindeki mikrofonla uğraşan çevirmenin onu görecek hali yoktu. Çaresiz önüne döndü Cemil ve Aliki'nin gelip tam karşısına oturduğunu gördü. Bereket İsveçli hatunla İngilizce yaptıkları sohbet o kadar sarmıştı ki kadını otururken Cemil'e dikkat bile etmemişti. Cemil ise kalemini çıkararak daha o sabah aldığı not defterine anlamsız yazılar çiziktirmeye başlamıştı. Ancak bir süre sonra Aliki'nin bakışları da karşısındaki bıyıklı, esmer adama dikilmiş, not defterine göz atmak isteyecek kadar onunla ilgilenmeye başlamıştı. Okulun sanat sorumlusu, toplu gösterilerin değişmez örgütleyicisi, Brezilyalı genç erkek öğrencilerin fanatik hayranı, Ludmilla Kalininkova'nın görkemli açış konuşmasından sonra herkes kendini tanıtmaya başlamış, böylece birbirlerinin kültürünü değerinden etkileyen iki komşu ulusun çocukları olduklarını öğrenen Cemil ile Aliki, sanki bakışları birbirine değince bu küçük salonda kıvılcımlar çakacakmış gibi göz göze gelmemeye özen göstererek yalnızca acemi gülümseyişlerle selamlamışlardı birbirlerini. Toplantı sona erince de konuşmaktan korkuyormuşçasına iki suçlu gibi sessizce terk etmişlerdi salonu. Üçüncü karşılaşmaları 15 gün sonra Yunanlıların Türkler için verdiği yemekte olmuştu. Çarlık döneminde genel ev olarak kullanılan, şimdi ise Leninci okulun hafta sonu dilencileri için öğrencilerine açtığı Daça'nın tavanında hala türlü çeşitli sevişme pozisyonlarıyla süslenmiş kabartmalarının bulunduğu geniş salonunda iki komşu ülkenin komünistleri dostça kucaklaşırken hatta aşka gelen durmuş yakaladığı her Yunanlıyı kadın erkek demeden öpücüklere boğarken Cemil ile Aliki sadece tokalaşmakla yetinmişlerdi. İkisi de aralarında gizli bir bağın olduğunu artık sezinlemişler. Varlıkla yokluk arasındaki o büyülü bölgede beliren bu ilgiyi yersiz bir dokunuş, aniden söylenen bir söz, hazırlıksız bir bakışla yok etmekten korktukları için birbirlerinin bedenlerinin olduğu kadar ruhlarını da uzaktan izlemeyi seçmişler. Böylece farkına varmadan ilk gençliklerini çoktan geride bırakmış, üstelik ikisi de evli olan bir erkekle bir kadın arasında artık yaşanması olanaksızmış gibi görünen, ancak ergenlik dönemlerindeki ilk aşkla kıyaslanabilecek bir ilişkinin tohumlarını atmışlardı. Aşkta kadınların oyunlara, törenlere düşkünlüğü göz önüne alınırsa Aliki'yi anlamak kolaydı. Ama duyguları da düşünceleri kadar hızlı olan Cemil'in yavaşlaması, gerekli müdahalede bulunarak ilişkiyi başka bir boyuta taşımaktan kendini alıkoyması, biraz Türk erkeklerinin tutukluluğuna bağlanabileceği gibi biraz da bu türden tuhaf bir aşkın yaratabileceği bir mucize olarak görülebilirdi. Curquino'daki sitede okuyan öğrencilerin de okula indiği her pazartesi sabahı onu böyle heyecan içinde okula koşturan, çoğu yaşama sevincini yitirmiş, duvar suratlı profesörlerin sunduğu 3 saatlik ağır konferanslardan edineceği bilgiler değil, Aliki'nin hep hafif bir kederle gölgelenmiş bakan iri lacivert gözleri, arka sıralardan başını uzatarak utangaç bir gülümsemeyle "Yasu Cemil" diyen sesi, birbirinin aynı sıralarda sıkıntıyla pineklemekte olan öğrencilerin arasından cıvıl cıvıl bir yaşamın varlığını çağrıştırırcasına incecik bedeniyle geçişiydi. İngilizcesi iyi değildi Cemil'in. Ama yan yana geldiklerinde İngilizce, Rusça, biraz Türkçe, biraz da Yunanca ile anlaşmanın yolunu bulmuşlardı. Belki de birbirlerine bakmak yettiğinden, gerektiği kadar konuşmadıkları halde her şeyi anlatıyorlarmış gibi geliyordu onlara. Türk ve Yunan kolektiflerinin birlikte gittikleri Gogol, Çehov, Mayakovski, Ehrenburg, Nazım gibi ünlü sanatçıların yattığı tarihi Novodeviç mezarlığında yan yana yürürken kalın giysilerinin altındaki bedenlerinden yayılan güçlü titreşimi duyabiliyorlardı. Bir kez bile öpüşmemişlerdi. Belki de hiç öpüşmeyeceklerdi ama Cemil, Aliki'nin dudaklarının tadını onu öpen bütün erkeklerden daha iyi biliyordu. Aliki ise bu sert görünümlü, esmer adamın açık kahverengi gözlerine bakarken onun sıcaklığının ağır ağır kendi bedenine yayıldığını hissedebiliyordu. Taksi caddeden çıkıp metro istasyonunun önüne gelene kadar Aliki'yi düşünmekten alıkoyamadı kendini Cemil. Mehmet ile Kerem'i günlerdir yaşadığı ağır gerilimi çoktan unutmuştu. Çok uzaklarda bıraktığı karısı ile çocuğu ise aklına bile gelmiyordu. Bugün yalnızca Aliki vardı. Bugün onun için her türlü günah işleyebilir, her türlü alçaklığı yapabilirdi. Bu soğuk, ışığı az ülkedeki günlerine tarifsiz bir heyecan katan, 6 ay sonra da büyük olasılıkla bir daha hiç karşılaşmamak üzere ayrılacağı bir sevgiliye hiç değilse ömrünün bir gününü vermiş, çok muydu? Reçinoy Vaksal metro istasyonu bir cumartesi öğleden sonrasının sakinliğini yaşıyordu. İki yoldaş az sonra kalkacak trenin üçüncü vagonuna atladılar. Kendi dünyalarına öyle dalmışlardı ki, arkalarından aynı vagona giren iki kişiyi fark etmemişlerdi bile. Vagonda 8 kişi vardı. Turgut ile Cemil'i ve yanlarındaki koltukta oturan genç kızı saymazsak, herkes kitap ya da gazete okuyordu. İki yoldaş Türk oldukları fark edilmesin diye Türkçe kitap bulundurmamaları gerektiği halde, yanlarına okuyacak bir şey almadıkları için yine de utandılar. Birkaç durak sonra vagon dolmaya başladı. Bizimkiler gözlerini sağ taraftaki kapının üzerinde yer alan çizelgeye dikmiş, Moskova'ya iner inmez heyecanla keşfetmeye koyuldukları ama bir hafta sonra bıktıkları Rusçadan akıllarında kalan Kiril harflerini çözerek geldikleri durakları tespit etmeye çalışıyorlardı. Gerçi her durakta gelinen yerin adı anons ediliyordu. Ama anlamayabilirlerdi. İnecekleri istasyonu kaçırmaktan çok korkuyorlardı. Eylül ayının başlarında Moskova'ya gezmeye çıktıkları ilk gün metroda kaybolmuşlardı. Onlar metronun güzergahını iki yönlü bir çizgi gibi düşünüyorlardı. Oysa koca kentin altında kocaman bir daire oluşturan kilometrelerce uzunluğunda bir tünel, bu daireyi de her yandan kesen ve 90 ya da 45 derecelik açılarla birbirine bağlanan çizgilerden oluşuyordu metro. Bu yüzden inecekleri Площадь Революции'ye gelmeden 3 durak önce kalkmışlardı ayağa. Sonra erken kalktıklarını fark etmişler ama Cemil bozuntuya vermeden "Çok kalabalık, erken kalkmakta iyi ettik," demişti. Ama yolcuların çoğu da onlar gibi Площадь Революции'de inince Cemil mahcup gülümseyerek "Öğrenemedik, gitti şu Moskova'yı," demişti. Yüzlerce Moskovalı ile birlikte ışıklı yer altından soğuk yeryüzüne çıktılar. Yeryüzüne çıkınca kalabalık dağıldı. Herkes kendi yoluna yürüyüp gitti. Bizimkiler Lenin Müzesi'nin kızıl tuğlalı binasını geçerek meydana ulaştılar. Turgut eliyle sol taraftaki dev alışveriş merkezini göstererek "Guma uğrayalım mı?" diye sordu. "Önce Rusya Oteli'ne bakalım," dedi Cemil. Gum'da harcı alem mallar satıldığını düşünüyordu. Uygun bir şey bulamazsak oraya da uğrarız. Kızıl Meydan'ın özenle döşenmiş kurşuni parke taşlarına basarak Vasili Blajeni Katedrali'ne yöneldiler. Lenin Mozelesi'nin önünde uzanan yüzlerce kişilik kuyruğu saymazsak meydan sakin sayılırdı. Kızıl Meydan'ı alıcı gözüyle şöyle bir süzdü Turgut. Meydanı ilk gördüğünde düş kırıklığına uğramıştı. Çok daha görkemli bir alanla karşılaşacağını sanmıştı. Aslında alan küçük değildi. Ama burası imgelemindeki o büyülü mekana hiç mi hiç benzemiyordu. Mozole'yi gezerken de benzeri bir duyguya kapılmıştı. Deni'nin mumyasını gördüğünde hayranlıktan çok bir acıma duygusu uyanmıştı içinde. Deni'nin gibi önemli bir tarihsel kişiliğin bedeninin böyle sergilenmesinin trajik bir yanı olduğunu düşünmüştü. Ama coşkuyla sağ elini yumruk yaparak havaya kaldıran, bu yüzden de koruma görevlilerinden sert bir uyarı alan durmuşu, gözleri dolan öteki yoldaşları görünce bu düşüncesini dile getirmekten çekinmişti. Cemil'in gözleri ise meydanın altında soğana benzeyen rengarenk kuleleri, alışılmadık mimari yapısıyla unutulmuş bir masalı çağrıştıran Vasili Blajeni Katedrali'ndeydi. Eski kültürün bütün gizemini taşıyan bu kilise ile sağ yanda Kremlin'i çevreyen kızıl yıldızlı kulelerle bu mermer mozolenin hiç benzer yanı yoktu. Ama buna şaşmamak gerekirdi. Sovyetler Birliği bir tuhaflıklar ülkesiydi. Bir yanda ateist eğitimi egemen kılmaya çalışan Komünist Parti'nin iktidarı, bir yanda etkinliğini hala koruyan Ortodoks Kilisesi, bir yanda uzaya istasyon kurabilecek bir teknoloji, bir yanda abaküsle hesap yapan dev mağazalar. Rusya Oteli'nin kapısına geldiklerinde metroda aynı vagonda yolculuk yaptığı adamlardan orta boylu kumral olanını tanır gibi oldu Cemil. "Şu metrodaki adam değil mi?" diye sordu kaygıyla. Arkadaşı dönüp kumral adama baktı. Bilemiyordu. Daha doğrusu aklı akşamki partide olduğu için kimlerle yolculuk yaptığının farkında olmayı bırakın, öğlen yemeğinde neler yediğini bile çoktan unutmuştu. İki Türk'ün bakışlarından kendisinden bahsedildiğini anlayan adam, hiç oralı olmayarak sakin bir tavırla otelin kapısından girdi. Bir daha da ortalıkta görünmedi. "Yanılmışım," diye düşündü Cemil.